Ayrım 2.
Ama patlama da denmez, büyük bir gürültü işittik. O tarafta bulunan bir at sürüsü ürktü. Atlar geriye dönüp dört nala kaçışmaya başladılar. Ben de sokağa attım kendimi. Bahçelerin ötesinden köye doğru kocaman, kapkara bir traktör geliyordu dumanlar saça saça. Oldukça da hızlı geliyordu. Köyün her yanından çıkıp gelen kimisi atlı, kimisi yaya, bir kalabalık da traktörün iki yanında ve gerisinden bağırışa bağırışa gelmekteydiler. İtişip kakışıyor, bir panayırdaymış gibi neşe içinde koşuşuyorlardı. Ben o kalabalıkta önce traktörün üzerinde babalarının yanındaki üç oğlumu gördüm. Birbirlerine sıkıca tutunmuş, dimdik duruyorlardı. Traktörün yanında koşuşan öbür çocuklar da sevinç çığlıkları atıyor, şapkalarını havaya fırlatıyor, ıslık çalıyorlardı. O ne büyük mutluluk, o ne büyük gurur çocuklarım için. Ciddiydiler, gözlerinde, yüzlerinde zafer ışıltısıyla dönen kahramanlar gibiydiler. Nasıl da bir anda değişmişti afacanlar. O gün traktörle geleceğini bildikleri babalarını karşılamak için erkenden kalkmışlar ama nereye gittiklerini bana bile belli etmemişlerdi. Belki gitmelerine izin vermem diye söylememişler bana. Onları traktörün üzerinde öyle ayakta durur görünce düşerler başlarına bir kaza gelir diye korktum ve bağırmaya başladım. Kasım, Maysal Bek, Caynak, düşeceksiniz, inin oradan. Motorun sesi benim sesimi bastırıyor. Kimse ne dediğimi anlamıyordu. Ama Suankul anladı ne demek istediğimi ve bana bakıp gülümsedi. Korkma, bir şey olmaz der gibi bir de baş işareti yaptı. Traktörü gururla sürüyor ve pek mutlu görünüyordu. Birdenbire gençleşivermişti sanki. Aslında o zamanlar hala genç, kara bıyıklı bir yiğitti. O anda birden fark ettim ki oğullarımın üçü de babalarına çok benziyorlar. Sanki dört kardeştiler. Hele büyükleri, yani Kasım ve Maysal Bek'i babalarından ayırmak güçtü doğrusu. Babaları gibi boylu ve çeviktiler. Koyu kızıl, bakıra çalan elmacık kemikleri de pek belirgindi. Küçük oğlum Caynak'a gelince o daha çok bana benziyordu. Daha açık tenli, kara gözlü, yumuşak bakışlı. Traktör köyün içinden durmadan geçti. Öbür baştan çıkıp tarlalara girdi. Hepimiz traktörün tarlayı nasıl süreceğini, toprağı nasıl yaracağını merak ediyorduk. Traktörün gerisindeki üç soklu büyük saban yere yapıştı. Üç keskin demir toprağa kolayca saplandı. Dişlediği toprağı kesek kesek ve bir tay yelesi gibi yana düşürerek derince bir iz bırakıp ilerledi. Herkes hayran olmuş, coşkular içinde o ize baka baka yürüyor, birbirini itip geçiyordu. Atlı olanlar atlarını kırbaçladı. Yaya olanlar nefes nefese koşmaya devam etti. Neden bilmem, ben herkesten ayrı kalmış, herkesin beni geçip gitmesine aldırmamış, olduğum yerde yapayalnız bulmuştum kendimi. Kımıldamadan duruyor, ileriye doğru bir adım atamıyordum. Traktör gittikçe uzaklaşıyor, ben gücümü yitirmiş halde onu gözlerimle takip ediyordum. Yine de o anda dünyanın en mutlu insanı ben olduğumu söyleyebilirim. Ama beni en çok sevindiren, mutlu eden şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Swankul'un köye ilk traktörü getirmiş olması mı, o gün çocuklarımızın nasıl büyümüş olduklarını, babalarına nasıl da çok benzediklerini görmek mi? Yaşlı gözlerle onları uzaktan izliyor ve mırıldanıyordum. Hep böyle bir arada babanızın yanında olun sevgili evlatlarım. Onun gibi sağlıklı, becerikli olun. Başka hiçbir şey dilemiyorum. Benim analık yıllarımın en güzel yılıdır o yıl. Ellerim hala güçlüydü ve çalışmayı seviyordum. İnsanın eli ayağı tutuyorsa, sağlığı yerindeyse çalışmaktan daha iyi ne vardır onun için? Zaman su gibi aktı. Oğullarım aynı yıl dikilmiş kavak fidanları gibi büyüyüp geliştiler. Sonra her biri kendi yolunu seçti. Kasım babasının izinden giderek onun gibi traktör sürücüsü oldu ve daha sonra biçer döver kullanmasını öğrendi. Bir yaz boyu dağın eteğinde bulunan Kayındı kolhozuna gidip geldi. Bunun için çayı aştı, düzde yürüdü, yokuşu tırmandı. İşte orada öğrendi biçer döver kullanmasını. Bir yıl sonra da biçer döver ustası diplomasını aldı. Bir ana için bütün çocukları birdir. Hepsini aynı duygu ve şefkatle karnında ve kucağında büyütmüş, beslemiştir. Ama yine de bana öyle geliyor ki, Maysal Bek için bir zaafım vardı galiba. Onunla pek gururlanırdım. Belki bu bizden sık sık ayrı kalmasından, onu özlememden dolayıdır. Çabuk palazlanıp yuvayı ilk terk eden bir yavru kuştu o. Aile ocağından erken ayrıldı. Okulun daha ilk sıralarından itibaren iyi bir öğrenci oldu. Okumayı çok sever, her zaman kitaplara dalıp giderdi. Onun en çok sevdiği şey, ona en değerli ödül kitaptı. Köy okulunu bitirdikten sonra öğrenimini sürdürmek için kente gitti. Çünkü Maysal Bey öğretmen olmak istiyordu. En küçük oğlum Caynak'a gelince o her bakımdan hem çok güzel hem çok iyi bir çocuktu. Yalnız keyif kaçıran bir durumu vardı. Evde pek durmazdı. Kolhozda komsomol başkanı seçilmişti. Bu yüzden toplantıdan toplantıya, kulüpten kulübe koşar, duvar gazetesinin yazılarıyla meşgul olur, bütün işleri izler, bir dakikası boş kalmazdı. Bazen onun gece gündüz eve uğramayışına kızar çıkışırdım. Bana bak zıp zıp çekirge derdim. Madem ki aile sevgin bu kadar az, akordiyonunu, yastığını al, tasını tarağını topla, kolhozdaki bürona git. Nasıl olsa her yer senin için, ne anaya ihtiyacın var ne de babaya. Swankul oğlunun savunmasını hemen üstlenirdi. Ama konuşmak için benim susmamı, biraz yatışmamı bekler, sonra hiçbir şey olmamış gibi konuşurdu. Ana ana, kendini üzmene, sinirlerini bozmana hiç gerek yok. Bırak toplum insan hayatını, insanlarla beraber yaşamayı öğrensin. Eğer gerçekten bir serseri gibi amaçsız, sorumsuz yaşarsa, herkesten önce ben yapışırım yakasını. Bu arada Swankul eski işine dönmüş, yine ekip başı olmuştu. Traktör sürücülüğü gençlere kalmıştı artık. Bundan kısa bir süre sonra aile için çok önemli bir olay yaşadık. Bu Kasım'ın evlenmesiydi. Onun evlenmesiyle ilk gelin evimizin eşiğinden içeri adım atmış oluyordu. Nasıl tanıştıklarını, bu evliliğe nasıl karar verdiklerini hiç sormadım. Herhalde Kasım'ın yaz boyu Zareçya köyünde biçer döver sürücüsü olarak çalıştığı günlerde karşılaşmış, birbirlerini sevmişlerdi. Adı Aliman olan gelinimiz dağ köyü Kayındı'dan gelmişti. Yanık tenli, körpecik bir dağlıydı. Bu kadar güzel, saygılı ve hamarat bir gelinim olduğu için başlangıçta onu beğenmekle yetindim. Sonra iyice sevdim ve bağlandım. Herhalde gizliden gizli bir kız çocuğumun olması için dua ettiğim ve Aliman'ın gelişini de bu arzumun karşılanması gibi gördüğüm için onu öz kızım yerine koydum. Üstelik gelinim çok zeki, çalışkan ve billur gibi duru temizdi. Evet dedim ya, öz kızım gibi sevdim onu. Genellikle aynı evde oturan gelin kaynana pek geçinemezler. Ama bu konuda ben şanslıyım doğrusu. Evde onun gibi bir gelin olması gerçek bir mutluluktu. Yeri gelmişken benim anladığım gerçek mutluluğun da bir rastlantı sonucu olmadığını, yaz yağmuru gibi birdenbire başımıza düşmediğini söylemeliyim. Gerçek mutluluk yavaş yavaş, azar azar gelir. Ve bu bizim hayata bakış açımızla, çevremizle, çevremizdekilere karşı davranışımızla doğrudan doğruya ilgili ve orantılıdır. Mutluluk birbirini tamamlayan ufak tefek şeylerin birikmesinden doğuyor. Aliman'ın bize gelin geldiği yılı unutamam. O yaz başaklar erken olgunlaştı. Yakınımızdaki çay vaktinden önce taştı. Hasadı kaldırmamızdan birkaç gün sonra dağlara sellerce yağmur yağdı. Doruklardaki karların o sağanaklarda şeker gibi eriyip aktığını uzaktan bile fark ediyorduk. Sel suları yataklarımızdan taşıp çağıl çağıl çağladı. Sarı dalgalar ve beyaz köpüklerle uğul uğul aktı. Tepelerden söküp sürüklediği toprukları, omçaları yükseklerden aşağılara savurup parça parça etti. Hele ilk gece sel sularının yarın dibine çarparak çıkardığı çatırtılar, uğultular şafak sökünceye kadar devam etti. Sabahleyin bir de baktık ki dere yatağındaki adacıkları sihirli bir el gece boyu silip süpürmüş, yok etmiş. Her yer su, su, yine su. Ama o sellerce yağmurdan sonra hava iyice açtı, ısındı. Ve işte o zaman başladı buğdaylar gelişip olgunlaşmaya. Sapların altı yeşil, tepelerindeki başaklar dolgundu. ve altın rengini alıyorlardı. O yaz altın başaklı tarlaların ucu bucağı görünmüyordu. Henüz hasat başlamamıştı ama biçer döverlere yol açmak için tarlaların kıyılarında bazı yerleri orakla, tırpanla biçmiştik. Bu biçme işinde Aliman'la ben yan yanaydık. Aynı hızla ilerliyorduk. Bazı kadınlar bana takılıyor, hatta beni ayıplıyorlardı. Gelininle yarışacağına evinde oturup keyfine baksana. İnsan bu yaşta daha ağırbaşlı ve kendisine saygılı olmalı. Ben hiç de onlar gibi düşünmüyordum. Evde tembel tembel oturmanın öz saygıyla ne ilgisi vardı? Ben çalışmadan durabilecek bir insan değildim ve ekim biçmeyi de çok seviyordum. Söylenenleri aldırmadan gelinimle birlikte çalışmaya devam ettik. İşte o günlerde ben asla unutamayacağım bir şeye tanık oldum. Tarlaların kenarında buğday sapları arasında özellikle o yaz pek güzel açmış, beyaz, pembe renkli, iri yapraklı, gül hatmi çiçekleri vardı. Ekinleri biçerken onlar da devriliyordu önümüzde. Aliman işte bu çiçeklerden koca bir demet toplamıştı. Bunları bana göstermemeye çalışarak bir yere götürüyordu. Onu gizli bakışlarla izledim ve gördüm ki koşup gittiği yer biçer döverin durduğu yerdi. Biçer döverin yanına geldi. Çiçek demetini usulca sürücü basamağına bıraktı ve yine koşa koşa döndü. Biçer döver çalışmaya hazırdı. Bugün yarın tarlalara dalacaktı. Ama o sırada hiç kimse yoktu orada. Kasım bir yerlere gitmiş olmalıydı. Hiçbir şeyi görmemiş, anlamamış gibi davrandım. Utanıp sıkılmasını istemiyordum. Hala pek utangaçtı. Hiçbir şeyi belli etmedim ama içten içe pek sevindim, gururlandım. Gelinim oğlumu gerçekten seviyordu. Çok iyi, çok iyi. Sağ olasın sevgili gelinim. Sağ olasın diyordum içimden. Onun o günkü hali bugün bile gözümün önünde. Başında bir al yazma, üzerinde beyaz bir entari, kucağında koca bir demet gül hatmi, yanakları al al, gözleri sevinçten ışıl ışıl. Ah gençlik ne güzel şey. Ah benim unutulmaz küçük gelinim. Küçük kız çocukları gibi çiçekleri çok severdi. Bayılırdı onlara. İlkbaharda karlar henüz tamamen erimeden kardelenler çıkardı. Ve Aliman, sevgili güzel gelinim, bunları toprağa getirirdi. Ah Aliman, ah canım gelinim. Ertesi gün iş başladı. Hasadın ilk günü her yıl bir bayram gibi geçer. Hasadın ilk gününde ben kederli bir insan görmedim hiç. Kimse bayram olduğunu, bayram sevinci yaşadığını söylemez ama herkes bunu gönül dolusu duyar, hareketleriyle, sesiyle, bakışlarıyla belli eder. Arabaların dangırtısından, dingillerin şangırtısından, besli atların oynaşarak ama biraz hırçın koşmalarından da anlarsınız bunu. İşin doğrusu ilk gün hiç kimse kendini işe tam olarak vermez. Herkes birbirine takılır, türlü şakalar yapar. O sabahta öyle bir gündü. Uğul uğul bir kalabalık doldurmuştu tarlaları. Neşeli, alaylı, çın çın sesler bir uçtan bir uca yayılıyor, yankılanıyor. Biçme işini orakla yapan biz kadınların bulunduğu yer, şamatası, neşesi en çok olan yerdi. Çünkü hemen hemen bütün genç kadınlar, genç kızlar buradaydı. Kısacası bizim ekip tatlı belalardan oluşuyordu. Bu çılgınlar ekibinin şamatası kabarıp taştığı bir sırada Kasım kendisine kolhoz makine tamir atölyesi tarafından ödül olarak verilen bisikletiyle oradan geçmez mi? Bizim deli fişekler hemen yolunu kestiler. Sürücü efendi, in bakalım o bisikletten. Biz orakçıları selamlamadan nasıl geçermişsin buradan? Biçer döver sürüyorsun diye mi böyle böbürleniyorsun? Hadi bakalım, orakçıları selamla, karını da tabii. Kasım'ın çevresini sardılar. Çemberi iyice daralttılar ve yerlere kadar eğilerek Aliman'ı selamlamasını, af dilemesini istediler. Kasım bu durumdan kurtulmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Sizden özür dilerim güzel orakçılar dedi. Bir hata ettim, bağışlayın. Bundan sonra sizi ta bir kilometre uzaktan geçsem bile selamlayacağım. Ama bu kadarla kurtulamadı delişmenlerin elinden. Pekala dediler. Şimdi de bizi birer birer bisiklete bindireceksin. Şehir kızları gibi saçımız havada dalgalansın, rüzgarın uğultusu kulaklarımızı doldursun. Böyle dediler ve itişip kakışarak, birbirlerine geçmeye çalışarak bisiklete doğru koştular. Bu kadarla kalsa iyi, Ama bir yandan yaygarayı basarken bir yandan da orasını burasını tutarak çekiştiriyor, çimdikliyor, bisikletin arkasına biniyorlardı. Kasım da gülmekten katılıyor ve Selen'in üzerinde zor duruyordu. Tamam hadi yeter artık, bırakın beni küçük şeytanlar dedi. Yine de kurtulamıyordu. Biri inince öteki atlıyordu bisiklete. Sonunda Kasım gerçekten kızdı. Vallahi delirmişsiniz, kudurmuşsunuz siz. Sapların üzerinden çiğler çoktan uçup gitti. Hemen biçer döveri sürmeliyim. Bakın şu yaptığınıza. Biz buraya çalışmaya mı geldik, eğlenmeye mi? Hadi bırakın yakamı artık. Ya ne kadar gülmüş, ne kadar eğlenmiştik o gün. Gökyüzü masmavi, güneş pırıl pırıldı. Sonunda işe koyulduk. Oraklar çakmak çakmak parlamaya, güneş yakmaya başladı. Bozkırı Ağustos böceklerinin cırlak sesleri doldurdu. Bu durum başlangıçta biraz sıkıcıdır. Ama bir defa çevrenizin ve seslerin temposuna girdiniz mi her şey çok iyi olur. Ben bütün gün neşeliydim. Sabahleyin olduğu gibi akşam üzeri de mutlu ve iyimserdim. İçim huzur doluydu. Gözümün gördüğü, kulaklarımın duyduğu ve bütün varlığımla hissettiğim her şey benim için, benim mutluluğum içinmiş gibiydi. Tanrım, o ne tatlı huzur, o ne büyük mutluluktu. Böyle zamanda dalga dalga altın başaklar arasında bir atlının geçişini seyretmek de çok zevkli olurdu. İşte başaklar arasında bir atlı ilerliyordu. Soğan kul mu acaba? Ah ah, sallanan orakların ışıldamasını görmek, biçilen ve devrilen sapların hışırtısını, çalışanların konuşmalarını ve şen kahkahalarını duymak ne büyük huzur ve mutluluk veriyordu insana. Hele Kasım'ın biçer döverle yanımızdan geçmesi, motor sesinin bütün öteki sesleri boğması da ayrı bir sevinçti. Kasım biçer döver regülatörünün yanında duruyor, avucunun içini biçilip ayıklanan ve depoya dolan buğdaya götürüyor, bir avuç buğday alıp yüzüne yaklaştırıyor ve kokluyordu. Bunu yaparken bana öyle gelirdi ki, sütlü, olgun buğdayın sarhoş edici sıcak kokusunu da içine çekiyordu. Biçer döver bizim karşımıza gelince bir an durdu. Motorlar sustu ve Kasım sanki bir dağın tepesindeymiş gibi yüksek sesle bağırdı. Hey atlı, çabuk ol, önümü kapatıp beni geciktirme. O sırada Aliman ayran tesisinin bulunduğu yere koşuyordu. Ona soğuk ayran vereceğim dedi. Ayran tesisini kapmış, şimdi biçer dövere doğru koşuyordu. Gençti, tığ gibi ve çevikti. Üzerinde beyaz entarisi, başında al yazması vardı yine. Biçer döverin geride bıraktığı samanları atlaya atlaya koşuyordu. Sanki ellerinde taşıdığı testide ayran değil, aşk iksiri vardı. Gencecik bir gelinin kocasına duyduğu sevgiyle dolu mutluluk testisiydi. O gidiş, o koşuş da bir aşk temposundan başka bir şey değildi. Bütün varlığı, bütün davranışlarıyla o, aşkı terennüm ediyordu. O durumda ben de pek tabii Suankul'u hatırladım. Ah Suankul'a da soğuk ayran verebilseydik diye geçirdim aklımdan. Aynı anda belki görürüm diye sağa sola baktım. Göremedim elbet. Hasat başladıktan sonra ekip başını yakalamak, onunla bir yerde durup bir dakika konuşmak mümkün değildir. Atına atlar ve tarlaların bir ucundan öbür ucuna koşturur durur. İşten başını kaşıyacak vakit bulamaz. Akşam yemeğinde bize yılın ilk ürününden yapılan ekmeği getirmişlerdi. Ama o gün biçtiğimiz buğdaydan yapılmamıştı o ekmek. Bir hafta kadar önce tarlanın kenarından topluca hasada başladığımız güne yetiştirmek için bir miktar buğday biçmiş, öğütmüştük. İşte o unun ekmeğiydi. Hayatımda pek çok yıl hasadın ilk gününde ilk üründen yapılan ekmeği yedim. Her defasında ilk kokmayı ağzıma götürürken bir ibadeti, kutsal bir görevi yerine getirme gibi duygulanmışımdır. Bu ekmek iyi kabarmamış bir hamurdan yapıldığı için kas katı olsa da bize eşsiz gibi gelirdi. Bu kara ekmeğin hafif şekerli bir tadı, çok güzel bir kokusu vardı. Güneş kokusu, taze saman kokusu ve duman kokusu karışmıştır hamuruna. Karınları iyice acıkmış orakçılar kamp yerine gelip arkın yanındaki otların üzerine uzandıkları zaman güneş bir ucundan batmaya başlamıştı. Ama uzaklarda kızıl ışıkları buğdayları parlatıyordu. Uzun ve oldukça aydınlık bir gece geçireceğimiz belliydi. Çadırımızın yanındaki otların üzerine oturduk ve toplantıyı orada yaptık. Swankul henüz gelmemişti ama neredeyse gelir. Daha fazla gecikmezdi. Çaynak ise her zaman olduğu gibi yine yoktu. Abinin bisikletine binmiş, ilan tahtasına bazı ilanlar, bildiriler yapıştırıyor olmalıydı. Aliman büyük yaygıyı yere serdi, üzerine alasulu elmaları, çörekleri yerleştirdi. Kaselere kuvas doldurdu. Kasım, arkta ellerini yıkadıktan sonra yaygının kenarına çöktü ve ağır ağır çörekleri dilimlemeye başladı. ''Aa, ekmek daha sıcacık anne, buyur. Yeni ürünün ilk ekmeğini önce sen tat.'' Ekmeği aldım, duamı okudum ve ilk lokmamı ısırdım. Bambaşka, bilinmeyen bir tadı ve kokusu vardı bu ekmeğin. Sürücülerin ellerinden, taze buğdaylardan, kızgın demirden, mazottan gelen ya da bunların karışımı olan bir kokuydu bu. Sonra ikinci, üçüncü lokmaları da aldım. Onlarda da mazot kokusu vardı. Ama yine de o güne kadar öyle lezzetli ekmek yemediğimi söyleyebilirim. Bu emekçi oğlumun nasırlı ellerinden çıkan ekmekti. Tarlayı süren, buğdayı yetiştiren, hasadı kaldıran, tarlada çalışan insanlarımızın, halkımızın ekmeğiydi, kutsal ekmek. Oğlumla övünüyor, çok büyük bir gurur duyuyordum. Ama bunu kimse bilmiyordu. İşte o anda anladım ki bir ananın mutluluğu milletinin mutluluğundan doğuyor. Aynı kökten olan ağacın dalları gibi kökten geliyor. Kaderi de onun kaderiyle bir oluyor. Çektiğim bütün acılara, hayatın bana indirdiği korkunç darbelere rağmen bugün de bu düşüncedeyim. Ne olursa olsun milletim yaşıyor, ben de yaşıyorum. O akşam Swankul pek geç geldi. İşleri başından aşkındı. Sonra hava iyice karardı. Gençler dereye inen bayırda ateş yaktılar. Yır söyleyip eğlenmeye başladılar. O kadar sesin arasında oğlum Caynak'ın sesini hemen tanıdım. Akordeon çalıyor, yanındakileri coşturuyor, yır da söylüyordu. Onun güzel sesini dinlerken içimden, çal oğlum çal, gençliğinde gönlünce eğlen diyordum. Yır insanların içini temizler ve onları birbirine yaklaştırır. İleride bir gün bir yırı duyduğum zaman bu yaz gecesini ve bu gece seninle yır söyleyenleri hatırlayacaksın. O gece bir defa daha çocuklarımı düşünmeye daldım. Herhalde çocuklarını düşünmek bir anaya özgü vazgeçilmez bir şeydir. Kasım artık yetişmiş, ayrı bir aile, bağımsız bir aile kuracak hale gelmişti. Ve ben bunun için Tanrı'ya şükrediyordum. Gelecek baharda Aliman'la ikisi bizden ayrılacak, inşaatına başladıkları kendi evlerine taşınmış olacaklardı. Sonra çocukları olacaktı, torunlarım. Kasım'dan yana hiçbir endişem yoktu. O da tıpkı babası gibi çalışmayı severdi ve durup dinlenmeden çalışırdı. Bu karanlık gecede bile bitmeden kalan yeri biçmek için biçer döverinin başına dönmüştü. Traktör ve biçer döver kendi farlarının ışığında gündüzmüş gibi kolayca hareket ederlerdi. Aliman da o saatlerde onu yalnız bırakmazdı. Hasat zamanında bir dakikalık beraberliğin bile değeri eşsizdi. Maysal Bey'i düşünürken içim yandı. Geçen hafta ondan bir mektup almıştık. Bu yaz tatilinde bizimle beraber olamayacağını, köye gelemeyeceğini yazıyordu. Onu kendi yaşındaki bir grup çocukla ıslık gölket etrafında bir yerde izci kampına göndereceklermiş. Orada staj yapacakmış. Elden ne gelir? Madem ki mesleği seçmişti ve onu seviyordu, biz de onun yokluğuna katlanacaktık. Nerede olduğu değil, sağlıklı olması önemli diye düşünüyordum. Önce de söylediğim gibi Swankul geç gelmişti. Yemeğini alelacele yedi ve sonra birlikte evimizin yolunu tuttuk.